Ayrım 14, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 134. Gürkan bilgisayarını biraz kurcaladıktan sonra Arif'in yanına gidip neler olduğunu sormak için sabırsızlanıyordu. Bu sürede emir müdür odasından 3 kez çıkmış, 2 müdür yardımcısının odasına hemen girip makamına dönmüştü. Bu yeni bir operasyonun işaretiydi. Bilgisayar tarlası odada ay çiçeklerinin güneşi takip etmesi gibi bakışlar müdürün bu temposunu çaktırmadan izliyordu. Bu uykusuz geçecek yeni geceler ve ülke gündemini sarsacak yeni bomba haberler anlamına geliyordu. Gürkan hemen yanında duran Arif'e yaklaştı. ''Ne oluyor ya?'' Arif dedikodu yapmanın şevkiyle konuştu. Sabah savcı geldi, halen müdürün odasında. Yeni bir operasyon var. Çıkar bugün yarın kokusu. Gürkan masasına dönerken yeni operasyonun kendisinin bulduğu kaos planıyla ilgili olduğundan emindi. Gurur duydu. Kaos planı belki de ülkenin tarihine geçecekti. Avukatın derin örgüte planlarının deşifre olduğunu anlattığından şüphesi yoktu. Paniklemiş olmalıydılar ve yeni bir darbe vurulmasının tam zamanıydı. Karmaşık düşünceler içinde sürüklenirken hep tıkandığı soruyu sordu. Bu örgütün tepesinde kim var? Operasyonda eski bir bakan, onlarca emekli asker, hatta görevdeki askerler, mafya babaları, iş adamları, üniversite rektörleri, ünlü gazeteciler tutuklanmıştı. Hepsi geçmişte devletin zirvesindeki insanlardı ama örgütün bir numarasının kim olduğu halen bilinmiyordu. Böylesine büyük bir örgütü kimin yönetebileceği kısa meslek hayatının en büyük sorusuydu. Çocukları bile öldürmeyi, katliamları göze alabilecek bu örgütü kim yönetiyordu? Sonra aslı düştü aklına. Dün gece yaşananların halen yabancısıydı. Rüya kadar uzak geliyordu yakın hatıraları. Özlemişti. Onun numarasını tuşlamayı düşünerek baktığı masa telefonu çalınca Aslı'nın arıyor olmasının umudu doldu içine. Değildi. Santral memuru Albay Torullu ile ilgili ihbarda bulunmak isteyen birinin aradığını söyledi. Gürkan bağlamasını istedi ve kısa bir bekleme melodisinin ardından Kürt aksanlı kalın bir ses konuştu. Kaba, eğitimsizdi ama zekasını özgüveniyle belli ediyordu. İlk cümlesinden Gürkan onun bir mağdur değil, suç ortağı olduğunu anlamıştı. O konuşurken ucu kendisine dokunacak bir operasyona karşı önlem alan ve itirafçı olmaya dünden razı biri olduğunu düşündü. İhbarcı yüzsüzü yakından tanıdığını, kanıtlaması gerektiğini biliyordu ve bunu yaptı. Adım Cüneyt Gazioğlu. Asıl isim başka da sonra devlet verdi bu ismi. Dağlarda çok zaman geçirdik Albay Torullu'yla. Çok can yaktık, çok da canımız yandı. Sana fotoğraflar gösteririm ikimiz yan yana. Öyle boş konuşanlardan olmadığımı kanıtlarım sana. Gürkan Sarp Dağ fonunda yüzsüz ile ekibinin çektirdiği fotoğrafı hatırladı. Hissiz adamın sakladığı anı karesindekilerden biriydi bu ihbarcı. Onunla yüz yüze görüşmek ve yeni bilgiler almak için can atıyordu ama bunu belli etmenin kendi elini zayıflatacağını bilecek kadar akıllıydı. Ne diyeceksen çabuk söyle diyerek kendisini bir lütuf haline dönüştürecek blöfü yaptı. Nefesini tutup karşısındakinin oltaya gelip gelmeyeceğini bekledi. Uzunca sessiz kalıp teslim oldu ihbarcı. Onun üstünlük hamlesini anlamış, blöfü görüp görmeyeceğini düşünmüştü belli ki. Oltaya yakalanmaya karar verdi. Yüz yüze görüşmemiz gerek, belki anlatacaklarım işine yarar. Gürkan nefesini bıraktı, artık bu randevunun hakimiydi. Bana bak, işim gücüm var, buluştuğumuzda işime yarayacak şeyler söylersen iyi edersin. Tamamen teslim olmadığını hissettirdi ihbarcı. Bak gözüm, sana sözüm yok, işine ne yarar ne yaramaz bilmem ama gerçeği söyleyeceğim. Gürkan adresi aldı, telefonda yaptığı gönülsüzlük rolünü o kadar içselleştirmişti ki koşar adım gidişi kendine bile garip geldi. Arabayı hızla Anadolu yakasındaki lüks sitelerin toplandığı gettoya sürüyordu. Boğaziçi Köprüsü'nü geçerken insanların ölmeyi seçtiği muhteşem manzaraya bakmadı bile. Sitenin güvenliğinden polis kimliğini gösterip villanın tarifini alarak geçti. Mobilyacıya kesat işlerin sıkıntısı çökmüştü. Müşterisi nadir gelen iş yerlerinde çalışan insanların sıkıntıdan çatlamamasına şaşırır Derdal. Mobilyacı da zaman durmuş, geçmek bilmiyor ve içindekilere işkence ediyordu. Türbanlı genç kız, "Hoş geldiniz, buyurun," dedi. Erdal patronu sorunca dükkanın arkasındaki odayı işaret etti. Patron camekan bölmede yaşlı misafiriyle çay içerken hararetli konuşuyordu. Erdal'ı görünce dikkat kesildi. Polis olduğunu söyleyerek lafa girince yüzü karardı patronun. Erdal'ın ağzından Hamza'nın adı çıkınca saçlarının açılmış tepesini kaşıdı. Karşısında oturan yaşlı adama "Bizim Cevat'ın oğlu," dedikten sonra Erdal'ı anlattı. "Hamza memleketine gitmişti. Bir hafta izin aldı. Yarın işbaşı yapacak. Dönmüştür herhalde İstanbul'a. Hayırdır, bir suça mı karıştı?" "Yok, aslında önemli değil. Bir kayıp kızı arıyorum. Hamza yanıkmış kıza. Birlikte kaçmış olabilirler. Kız 18 yaşında. Suç yok yani ortada. Ailesi kayıp başvurusu yapmış." Patron rahatlamıştı. Erdal'a sormadan masadaki telefonu kaldırıp 3 çay söyledi. Sonra gülerek konuştu. "Vay Hamza vay, görsen içine kapanık bir çocuk. Kız kaçıracağını söyleseler dünyada inanmazdım. Vay çakal vay, saban altından su yürütmüş demek ki. İzin isterken de bir gün önceden söylemişti. Demek ki kız kaçıracak ya, acelesi varmış." Patron olayı birkaç saniye içerisinde çözmüştü. Onun sözleri Erdal'ı da rahatlatıyor, beklediğinden daha kolay gelen başarıya inancı artıyor ve sabırsızlanıyordu. İzne çıkmadan önceki gün tam kızın kaybolduğu gün, yani bütün gün işte miydi? Patron düşünmeye bile gerek duymadan anlattı. "Arada bir çıkar tabii dışarı ama dükkanı o kapatmıştı o gün. Yani akşama kadar buradaydı." "Hamza'nın telefonu var mı?" Patron ince ve küçük cep telefonunu kalın parmaklarıyla masanın üzerine alıp rehberde Hamza'yı buldu. Erdal arama tuşuna basmadan onu durdurdu. "Açarsa bir şeyler uydur, hal hatır sor, yarın gelip gelmeyeceğini filan sor, evde olup olmadığını öğren, evini biliyor musun?" Türbanlı kız elinde tepsiyle içeri girdi, çayları bırakıp iki boş bardağı alarak çıktı. "Çalıyor," diyerek polise göz kırptı. Bağırarak konuştu Hamza'nın patronu. "Hamza, ne yapıyorsun? Döndün mü?" "İyi, iyi. Evde misin?" "Babanlar nasıl?" "İyi, iyi. Babanı versene." "Yok, yok oğlum. Gel tabii, bekliyorum yarın." "Alo Cevat, nasılsın?" "İyi, iyi." "Yok be ağabeyciğim. Memlekete gitmiştiniz, öyle mi?" "Bak Cevat, yanlış anlama. Burada bir polis var. Bir kızı arıyormuş. Bu Hamza da kıza yanıkmış. Acaba birlikte mi kaçtılar?" diyor. "Tamam abi." "Yok be abi, bu polis arkadaş size bir uğramak istiyor." "Tamam, hadi kal sağlıcakla." Telefonu kapatıp mahcup baktı Erdal'ın çukurlar dolu kızgın suratına. Bakışlarındaki donukluğa açıklama yapmak zorundaydı. "Cevat 20 yıllık arkadaşım, söylemesem yanlış anlaşılır. Zaten memlekete gitmişler gerçekten, Cevat söyledi. Yani kızı kaçırmış olsa zaten babası kulağından tutup getirirdi kızın ailesine. Çok düzgün adamdır Cevat." Erdal sert bakıyordu ama mobilyacının sandığı gibi eve yapacağı habersiz ziyaret planını bozduğundan değil, kayıp Ayşe'yi bulmaktan uzaklaştığı içindi öfkesi. Artık yeniden kızın tarikatın elinde olması ihtimali ortaya çıkmıştı. Patron Hamza'nın evinin adresini yazıp kağıdı genç polise uzattı. Mahcubiyetinin telaşıyla adresi tarif etti. Mobilyacıya yürüme mesafesinde ana caddenin 5 sokak arkasındaki gecekondu mahallesinde müstakil bir evdi. Çevrelendiği yüksek duvarlarla İstanbul'un kaosundan yalatılmış ihbarcının sitesi. Burası zenginlerin hiç bitmeyen kargaşanın yaşandığı, kenti izlediği bir locaydı. Yaşam savaşı dışarıda kana kan devam ederken sitenin sakinleri kale duvarlarının arkasındaki villalarında apartmanlarla gölgelenmemiş geniş semanın keyfini sürüyordu. Çala kalem şehrin içinde cetvelle çizilmiş bir lüksteki pürüzsüz yollarda geniş bahçeleri izleyerek arabasını sürdü Gürkan. İhbarcının villasının önündeki küçük meydana arabasını park ederken kapı açıldı. Hizmetçinin zarif davetini takip ederek geldiği geniş salonda ihbarcı ayakta dikilmiş onu bekliyordu. Telefondaki sesin üstünde bıyık olan bir ağızdan çıktığına emindi Gürkan. Ama değildi. Seslendirilmiş bir film karakteri kadar görünüşüyle aksanı uyumsuzdu. ''Hoş geldin gözüm'' derken polise samimiyetiyle zenginliğine karşın mütevazılığının erdemini hissettirmeye çalışmıştı. Erdal olsa bu şaşalı buluşmaya karşı koyamaz ve yakınlaşırdı ama Gürkan uzaktan aldı selamı. Pahalı deri koltuğa ev sahibi henüz ayaktayken oturdu. Oturma şekli bin kelimeden daha fazla mana taşır diyalog savaşında ve Gürkan koltuğa yayılarak hakimiyetini pekiştirdi. Misafirinin kabalığına kaşlarını çattı ihbarcı ama daha ileri gitmedi. Gürkan dikkatle bakarak yüzsüzün ekibiyle çektirdiği fotoğraftaki hangi suratın ihbarcıya ait olduğunu bulmaya çalıştı. İhbarcı büyük bardağın dibine viskisini doldururken ''Bir bardak da sana doldurayım mı?'' diye sordu. Tahmin ettiği olumsuz yanıtı alınca Cüneyt Gazioğlu sehpanın üzerine ters koyduğu fotoğrafı çevirdi ve ''Şüphen kalmasın kim olduğumdan'' diyerek Gürkan'ın önüne uzattı. Daha önce gördüğü kadrajda ihbarcıyı tahmin etti Gürkan. Yüzsüzün solundaki geniş kahverengi gözlüklü asker disiplininde görünmeye çalışan olmalıydı. Sadece duruşundaki diklikten o olduğunu anlamıştı. Oysa eskimiş fotoğraftaki fakir esmer Kürt genciyle gür saçları kırlaşmış, orta yaşı aşmış, zengin adamın hiçbir benzerliği yoktu. O zaman ne kadar yoksul bir bakımsızlıktaysa şu an o kadar güçlü ve fiyakalıydı. ''Yaklaşıp bulabildin mi?'' diye sordu. Gürkan tahminini gösterdi. İhbarcı gözleri donuk sadece dudaklarıyla gülümsedi. Viskisinden büyük bir yudum aldı. Bütün duvarı kaplayan ve çimen kaplı bahçeye açılan cama doğru yürüdü, sırtı dönük konuştu. ''İnsanın bir özü var doğuştan. O resimde bunun için sen buldun beni. Bir gün almışım buraya 3 tane Rus kadın, çat pat Türkçe biliyorlar, benim de kafam iyi. İşte hep rahatsız eden bir şey var içten içe. İçince hemen dışarı fırlıyor. Çıkarttım bir tomar para, bu resmi de koydum sehpanın üzerine. Dedim ki, parayı beni bu resimde bulana vereceğim. Ne yaptılar biliyor musun? İkisi hemen albayı gösterdi. İhbarcı viskisinin dibini bulan bir yudum aldıktan sonra yüzünü ekşitti ve devam etti. Üçüncüsü resimdeki beni gösterdi. Dedi ki, sen busun. Para destesini böldüm ikiye. Benim albay Torullu olduğumu söyleyenlere verdim. Sonra asıl bilene sordum. Dedim ki, neden beni ona benzettin? Ne dedi biliyor musun? O ortadaki değilsin sen, o olmak istiyorsun. Sanki böğrüme bıçak sapladı. Şoförü çağırdım hemen, gönderdim o orospuyu. Sonra da hiçbir şey yapamadım, diğerlerini de gönderdim. Bütün gece o orospunun söylediğini düşündüm. İhbarcı kendi hayatının muhasebesini yapmaya devam edecekti ama Gürkan'ın buna tahammülü yoktu. ''Bak vaktim yok, işime yarayacak, bir şeyler söyleyeceksen dinleyeyim.'' İhbarcı bir bardak daha viski doldururken bu çıplak salonun nedenini anladı Gürkan. 3 deri koltuk, 1 cam sehpa ve içki dolu vitrinden ibaret olan salon, ihbarcının geçmişini, kimliğini sildiği modern sadelikteydi. İhbarcı ise polisin sert çıkışının bundan sonraki üstünlüğünün mihenk taşı olduğunu anlamıştı. Ya son taşın konulduğu kubbeyi yerle bir edecek ya da bundan sonra kolayca azarlanabilecek bir muhbir olarak kalacaktı. Genç ukala polise içinde biriken öfkeyi damarlarında gezdirdi. Onun görünce dizlerinin titreyeceği rütbedeki amirlerine, siyasilere yedirdiği deste deste rüşvetleri aklına getirip kendisini büyüttü, karşısındaki genç polisi gözünde küçülttü. Gürkan'ın karşısındaki sehpaya meydan okuyan rahatlıkta kuruldu ihbarcı, bacak bacak üstüne atarak diyalog savaşının başladığını ilan etti. ''Ne kadar deneyimsizsin. Ben hiç okula gitmedim ama ben bile biri iftiraflarda bulunacaksa önce nedeninin öğrenilmesi gerektiğini bilirim. Doğudayken bize bir itirafçı geldiğinde ilk önce neden konuşacağını sorardık. Sorardık ki bilelim bu adam bize tuzak mı kuracak ya da kendini güvenceye almak için yalan yanlış şeyler mi anlatacak? Ben de örgütün kampından kaçıp ilk Ali Binbaşı'nın yanına gittiğimde beni karşısına alıp saatlerce konuştu. Neden kaçtığımı, neden ona sığındığımı sormuştu. Gürkan böylesi bir karşı koyuş beklemiyordu. İhbarcının sakin sesine karşın alınarak inceltilmiş kaşlarının, burnunun üzerinde kat kat öfkeye büküldüğünü, dudaklarının tiksinmeyle nefret karışımı gerildiğini gördü. İhbarcısını tek itiraf alamadan kaybedebileceğini anladı. Hemen atılacak geri adım iktidarını kaybetmesine neden olurdu. Deneyimli itirafçının kalkıp gitme restini de göreceğinden şüphesi yoktu. En az yenik görüneceği karşılığı verecekti. Sesi küfreder gibiydi ama geri adım atıyor, karşısındakini ilk kez adam yerine koyuyordu. Farklı bir şey söylemedim zaten. Bana neden şimdi konuşmaya karar verdiğini söyle. İhbarcı yüzünde ince bir gülümsemeyle ilişkilerinde yaptığı ayarın kabul gördüğüne sevindi. Genç polis bunun bir küçümseme olduğunu zannederek öfkelendi. Ama karşı hamle yapmadı. Artık ihbarcı kendisini anlatmak için daha serbestti ve günah çıkartmaya devam etti. Kendime, yüzsüze benzemeye çalıştığımı o orospuları evden gönderdikten sonra itiraf ettim. Yıllarca içinde olanı bile insan kendisinden gizleyebilir, o zaman gördüm. Aynanın karşısına gelip saçlarıma, kaşlarıma, bıyıksız, hep bana eksik gelen suratıma baktım. Yüzümü silmiş gibiydim, albay gibiydim. Polis sorgu haline geri dönmek ve iktidarını tamamen kaybetmediğini hissettirmek istedi. Neden ona benzemek istedin? Bu soru kusmak isteyen birinin gırtlağına parmağını sorarak en hassas yere dokunması kadar isabetliydi. Karma karışık duygularını konuştukça toparlıyordu ihbarcı. Ona benzemek, onun yerinde olmak istedim çünkü o bütün kötülüğün başıydı ama en masum olanımızdı. Biz sadece onun emrettiklerini yapıyorduk ama daha kirliydik. Çünkü halkına ihanet etmiyordu. Biz ise birlikte büyüdüğümüz çocukları, mahallemizin bakkalını, bütün geçmişimizi o celladın önüne getiriyorduk. Sokaklardan o Renault arabayla geçerken insanların hepsi kafasını çevirir bakamazdı. İlk başlarda yüzsüzün korku salmak için bunu yaptığını sandık. Bir gün bana dedi ki, o insanlar bu arabaya bakabilse siz bu işi yapamazsınız. Onun için bana bakanları cezalandırdık, bana bakmayı yasakladık. İlk kez o gün onu öldürmek istedim, sonra onu öldürmek istemeden geçen tek günüm olmadı. Onu öldüresiye kıskanıyordum. Ne gücü, ne üstündeki üniforma, ne de duygusuz olduğu için. Sadece benden, bizden daha masum olduğu için onun yerinde olmak istedim. Gürkan bu kadar karmaşık olmasını beklemiyordu. Sadece vicdan azabı çektiğini söyleyip elindeki bilgilerle kendisini kurtarmaya çalışacak bir itirafçıyla konuşacağını zannetmişti. Ama büyük günahlar derin felsefeler doğurur. O da kendi felsefesini yapmıştı ve Gürkan ile konuşarak günah çıkartıyordu. Yüzsüz Gürkan ile konuşurken aslında devletle konuşmuştu. Şimdi ihbarcı onu anlatırken vicdanına hesap veriyordu. Gürkan artık daha dikkatli, işine yarayacak bilgi istedi. Albay Torullu ile birlikte yaptığınız eylemler konusunda bilgi vermeyi kabul edecek misin? Bu mahkemede de konuşmanı gerektirecek. İhbarcı tereddüt etmedi. Şimdi bize yüklediği kötülüklere onunla paylaşma zamanı. İnan hapse atılmaktan bir nebze korkmuyorum. İstesem bir jet kiralar yurt dışına çıkarım ama yapmıyorum. Çünkü yüzsüz ile yüzleşmenin zamanı geldi. İçten içe hep bugünü beklediğimi bir orospudan öğrendim ben. Gürkan bu sohbet sonunda ihbarcısının çok ucuza mal olduğunu düşünüyordu. Yüzündeki mana silinmiş adam yaklaşık 10 isim saydıktan sonra gözünü kırpmadan "Biz öldürdük" dedi. "Sınırdan uyuşturucu kaçırıyorduk" diye devam etti. Gürkan'ın afallayan haliyle gülümseyerek alay ettikten sonra konuştu. Karşılığında ne aldığımı biliyor musun? Yeni bir kimlik, yeni bir ad yani. Devletin verdiği yeni bir hayat. Şimdi eski ismime geri dönmemi isteyecek devlet. Tabii bu benim için ölüm demek ve bunu kabul etmemi bekleyemezsin. Gürkan ihbarcının zannettiği kadar ucuz olmadığını gördü. İhbarcı yeni kimliğinde kalmayı ve hiçbir şekilde deşifre edilmeme garantisi istiyordu. Ama itirafçı olmasının nedeninin bu olmadığına emindi Gürkan. Dediği gibi bu ülkeden kolayca kaçabilecek ve yurt dışında rahat yaşayabilecek güce sahipti. Asıl amacı yüzsüz ve vicdanıyla hesaplaşmak olmalıydı. Korkunç ihanetin bedelini bu yeni ihanetle ödeyemeyeceğini biliyordu. Ama en azından pişmanlığını kendisine kanıtlayabilirdi. Gürkan itirafları karşısındaki isteklerinin kabul edilip edilmeyeceğini amirlerine soracağını söyledikten sonra villadan çıktı. Lüks kalenin içindeki muntazam sokaklardan ilerleyerek site girişindeki bariyere geldi. Bariyerlerden İstanbul'un kaosunun akıp geçtiği caddeye çıktı. Bu şehrin normali karmaşaya geri dönmüştü. Aklı da bu kent kadar karışıktı. Albay Torullu ve ihbarcı derin örgütün neresinde duruyordu? 14. ayrımın sonu. Sayfa 144.